Ayrım 2. Huzurun kaynağı aile, Mehmet Oruç, sayfa 14. Kadının İslam toplumundaki yeri. Dinimiz ailenin temel taşı olan kadına çok değer vermiş, onu en yüksek dereceye çıkarmıştır. İslamiyet'in kadına verdiği kıymeti hiçbir din, hiçbir düşünce vermemiştir. Kadının erkekle eşit olduğunu, erkeğin bütün haklarına malik olduğunu söyleyerek, kadına erkek işlerini yaptırmak insafsızlıktır. Ona yapmayacağı işleri yüklemek, ağır işlerde çalıştırmak, kadına değer vermek değil, ona zulmetmek olur. Dinimize göre kadın çalışmak zorunda da değildir. Erkek akrabasından zengin olanlar kadına bakmaya mecburdur. Yakın akrabası yoksa veya fakir iseler, beytülmal, yani devlet her türlü ihtiyaçlarını karşılar. Evli ise kocası her şeyi getirmek, her ihtiyacını görmek zorundadır. İslamiyet'te kadın geçim derdinden, düşüncesinden kurtulmuştur. O çalışarak, didinerek para kazanmaya mecbur değildir. Her şey ayağına gelecektir onun. Çünkü o kadındır. Fakat kadının İslamiyet'i, dinini, imanını, farzları, ibadetleri, haramları öğrenmesi farzdır. Babasının veya kocasının bu ilimleri ona öğretmesi lazımdır. Öğretmezlerse büyük günaha girerler. Kadının gidip dışarıdan öğrenmesi lazım olur. Dinimiz kadına çok değer verdiği için işlerini kolaylaştırmıştır onun. Kısacası kadının yapmak zorunda olduğu iki işi var. Birisi dinin emirlerine uymak, birisi de kocasının meşru emirlerini yerine getirmek. Hepsi bu kadar. Bugün için beytülmal olmadığına göre bakacak kimsesi olmadığından kadın ne yapacak diye bir soru akla gelebilir. Bir kere mecburiyet başkadır, emir başkadır, izin başkadır. Yani kadın çalışmaz denilirken çalışması yasaktır, çalışmamalıdır denmek istenmiyor. Çalışmak zorunda değildir deniliyor. Yani kadın çalışmak için zorlanamaz. Öyleyse kimsesi olmayan Müslüman kadın bugünkü şartlarda ticaret, fen, sanat ve ziraat ile uğraşmaya nasıl mecbur değil ise bunlarla meşgul olması, para kazanması yasak ve günah değildir. Mesela Hadice ül-Kübra validemiz önceleri ticaretle meşgul oluyordu. Katipleri, memurları, hizmetçileri çoktu. Hatta bir kere sevgili peygamberimizi ticaret kafilesine reis, başkan tayin etmişti. Yalnız kadın yukarıda saydığımız işlerle meşgul olurken veya ilim öğrenirken haramdan kesinlikle sakınması lazım. Günah işlememesi lazım. Mesela Müslüman kadının başı, kolları, bacakları açık olarak sokağa çıkması haramdır, günahtır. Hele bir de buna önem vermezse, aldırış etmezse imanı gider. Erkek kadından mesuldür. Kadının yapacağı günahlardan ona izin veren veya yaptığına razı olan erkekler de ceza görecektir. Günahına ortak olur. Fakat erkeğin günahları kadına yüklenmez. Bakınız dinimiz burada da kadına sorumluluk yüklememiştir. İslamiyet'te kadın harbede gitmez. Dünyada rahat ve mesut olduğu için cennete gitmesi de çok kolaydır. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. 4 şeyi yapan, yani kocasına hiyanet etmeyen, 5 vakit namaz kılan, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutan ve başkasına açık olarak görünmeyen kadın cennete gidecektir. Çünkü doğru kılınan namaz insanı günah işlemekten korur ve İslam'ın şartlarını yerine getirmek sevgisini hasıl eder. İslamiyet'te dinimizde evlenmek, bir kızı mesut etmek ibadettir ve bütün nafile ibadetlerden daha sevaptır. Bazıları kadının kapanması ona eziyet oluyor, kapanmanın namusla ilgisi yoktur diyorlar. Eğer küçük yaştan itibaren kız erkek beraber bulunursa birbirlerine alışır, ileride kadının başına kötü iş gelmez. Ayrıca bu bir kültür meselesidir. Kültürlü olan kadın erkek belli seviyede görüşmesini bilirler diyorlar. Bu sözlerin ne kadar basit bir yaklaşım olduğunu söylemeden önce şunu ifade edelim. Dinimizin emirlerini bir şeye bağlamak, sadece o iş için olduğunu söylemek yanlış olur. Dinimizin emirlerinde bir değil, birçok hikmet vardır. Neticede iyi dikkat edilirse her emir mutlaka faydasındadır kişinin. Dinimizin hiçbir zararlı emri yoktur. Hiç kimse dinin şu emri zararlıdır diyemez, diyememiştir de. Zaten demesi de mümkün değildir. İslam'ın dışında rahat, huzur aramak, seraptan su beklemek gibidir. Yani hayaldir, hayal peşinde koşmaktır. İslam kadına değer verir. Avrupa'da ve sosyete hayatı bulunan yerlerde sevgi denilen şey yoktur. Çünkü her tarafa kadınlar, kızlar serpilmiştir. Halbuki İslam memleketlerinde bir erkek evleneceği kadını görür, beğenir. Bir başkasını görüp beğenerek ilk hanımına ihanet etme durumuna düşmez. Müslüman kadın da öyledir. Tesettürlü 80 yaşındaki Müslüman kadının nürani bir yüzü vardır. İnsan bakınca iğrenme gibi bir durum olmuyor. Aksine insan huzur buluyor. Fakat Avrupa'dan gelen 70'lik 80'lik kadınlara bakılırsa yüzleri buruşuk buruşuktur, itici bir halleri vardır. Güzelliğine güvenen, güzelliğini ön plana çıkartan diye bunun içinde güzel olmaya çalışan kadınların güzelliği de yaşlandıkça azalıyor. Hele pudra, ruj, boya kullanan kadınların derisi aşındığı için daha çabuk çirkinleşiyor. Boya kullanmadıkları gün yüzleri buruşuk oluyor. Erkeklerin şehvani bakışları kadında zamanla manevi bir çirkinlik hasıl ediyor. Böyle kadınların güzelliği yaşlandıkça kayboluyor. Müslüman kadınlarının ki ise yaşlandıkça güzelleşiyor. Çünkü o başkalarına güzel görünmek endişesi yüzünü o mahvet şeylerle tahrip etmemiştir. Bunun için her sabah kalkınca saatlerce ayna karşısında tuvalet makyaj yapmak zorunda kalıyorlar. Makyaj yaptıkça daha da yıpranıyor ve ileride daha da çirkinleşiyorlar. Güzel kadınlar, kızlar tezgahtar olarak çalıştırılıyor. Burada da kadını istismar var. Kadını ticari bir emtia olarak kullanmak düşüncesi var. Tesettür kadının faydasına. İslamiyet'e göre kadınların, kızların yabancı erkekleri örtüsüz görünmesi, erkeklerin de bunlara bakması haramdır, büyük günahtır. Haram vasıtasıyla dünya malı kazanmak Müslümana yakışmaz. Böylece kazanılan malların faydası ve bereketi olmaz. Harama ehemmiyet vermeyenin imanı gider. Hazreti Ayşe validemizin kız kardeşi Esma Resulullah'ın yanına geldi. Arkasında ince elbise vardı. Derisinin rengi belli oluyordu. Resulullah Efendimiz mübarek yüzünü çevirdi ve "Ya Esma, bir kız namaz kılacak yaşa geldiği zaman onun yüzünden ve iki elinden başka yerlerini erkeklere göstermemesi lazımdır." buyurdu. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki kadınların yabancı erkekler yanına açık açık çıkmaları büyük günahtır. Rus elçisi 2. Abdülhamid'in hana sorar. Kadınlarınızı böyle fazla sokağa çıkartmamak suretiyle onlara eziyet etmiş olmuyor musunuz? Cevap, ekselans siz kıymetli mücevherlerinizi ortada mı tutarsınız? Elçi hayır sağlam kasalarda saklayarak onları koruruz cevabını verince, Abdülhamid Han, kadınlar bizim için en kıymetli mücevherlerimiz olduğu için böyle koruma altına alırız der. Bunların söylemekten maksat, açık gezen kadınları aşağı, kötü kapalı kadınların her yönüyle iyi kimseler olduğunu söylemek değildir. Müslüman açık gezenleri, içki içenleri, dine aykırı iş yapanları görünce onları acır, imkan bulursa tatlı sözlerle nasihat verir, hiç olmazsa zararlı yoldan kurtulmaları için dua eder. Günah işleyeni görünce kendi günahlarını hatırlar, başkalarını ayıplamak, kötülemek, gıybet etmek haramdır. Onların günahlarından daha büyük günah işlemiş olur. Müslümanın maksadı herkese iyilik yapmak olmalıdır. Bazıları umacı gibi örtülmüş kadını görmek insana sıkıntı veriyor. Süslü, açık, güzel kadına, kıza bakmak ise insana ferahlık, neşe veriyor. Güzel bir çiçeğe bakmak, koklamak gibi tatlı oluyor diyorlar. Burada bir incelik var. Çiçeğe bakmak, onu koklamak ruha tatlı gelmektedir. Ruhun Allahu Teala'nın varlığını, büyüklüğünü anlamasına, onun emirlerine uymasına sebep olmaktadır. Fakat açık süslenmiş kadına bakmak ise nefse hoş gelmektedir. Kulak renkten zevk almaz, göz de sesten zevk almaz çünkü anlamazlar. Nefs Allahu Teala'nın düşmanıdır. Zevklerine kavuşmak için her kötülüğü yapmaktan çekinmez. İnsan haklarını kanunları çiğner, onun zevklerinin sonu yoktur. Kadına kız bakmakla yetinmediği gibi onunla buluşmak, beraber olmak ister. Nefsinin esiri olanlar, bunun içindir ki nefslerin taşkınlıklarını önlemek için yapılır bütün kanunlar. Nefsin taşkın istekleri insanı felakete, hastalıklara, aile facialarına sürüklemektedir. Allahu Teala bu facialara mani olmak için kızların açılmalarını, yabancı erkeklere yaklaşmalarını, içkiyi, kumarı yasak etmiştir. Nefslerinin esiri olanlar bu yasakları beğenmiyorlar. Birçokları bilhassa batı fikirli din bilgisi olmayan kimseler de diyorlar ki gençler önceden görüşür, flört ederse birbirini yakından tanıma imkanları olur. Eğer huyları, anlayışları farklı ise evlenmeden önce daha işin başındayken işi bitirmiş olur diyorlar. Fakat tatbikatta işte böyle olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bugün en çok boşanma batı ülkelerinde olmaktadır. Bu gerçek bu tür fikirlerin yanlış olduğunu ispata kafidir. İki taraf da birbirlerini hoş görünmek için beraber bulundukları sırada gayet ihtiyatlı davranıp kötü huylarını birbirlerine hissettirmemeye çalışır, birbirlerini aldatırlar. Bunun için gençlikten gelen duyguların ve şehvani kuvvetlerin tesiriyle önceden tanışmalarının faydası olmaz. Bunun da delili Hristiyan ailelerin çoğunda evlendikten sonra görülen hoş olmayan hallerdir. Müslüman erkek kadını uçan kuştan esirger. Her memlekette, bilhassa Avrupa'da, sadece hanımıyla ömrün sonuna kadar beraber yaşayıp başka bir kadınla ilgisi olmamış güçlü, kuvvetli kimse pek azdır. Orada kendi hanımıyla beraber oturmak ayıp olduğu için herkes hanımı başka bir erkekle oturtur. Kendisi de bir başkasının hanımını alarak dans eder. Böyle bir görüşmede gerek erkek bir diğer kadına ve gerek kadın bir diğer erkeğe çaresiz meyleder. Bunun için Hristiyan memleketlerinde kadınlar ve erkekler birbirleriyle karıştıkları, görüştükleri ve konuştukları için zina etmeden ömür geçirmiş bir erkek ve kadın pek nadir bulunur. Müslüman hanımlarının durumuna gelince, Müslümanların hanımları ırz, namus ve haya sahibi olarak kocalarının yanında ve her yerde muhterem olduğundan onları böyle tehlikelere ve hakaretlere layık görmezler. Herkes en çok sevdiği ve kıymetli olan şeyleri kendi nefsi için sakladığı gibi, Müslümanlar da kendilerini her şeyden kıymetli, aziz ve muhterem bildikleri hanımlarını uçan kuştan esirgerler. Bu ise muhabbetin, sevginin çokluğundandır. Avrupalılar bu hususta ahlak ve namus duygusundan uzaklaşmışlardır. Erkeğin hanımını veya kadının kocasını kıskanması çok gülünç ve alay konusu olan bir ahmaklık kabul edilmektedir. O hale gelmiş ki bir kimse hakkında filan kıskanç imiş denilince terbiyesiz ve ahmak sayılır. Batı ülkeleri Müslüman ülkeleri de kendilerine benzetmek istiyorlar. Bütün gayretleri bundandır. Çeşitli isimler altında dernekler kurup asil milletimizi kendi ahlaksızlıklarını alıştırmak istiyorlar. Hadis-i şerefte haya imandandır buyuruldu. Maksatları önce hayayı yıkmak, sonra da dini imanı. Evler daha uzun ömürlü. Sadece bedensel sağlığa odaklanmanız yetmez. Duygusal ve zihinsel sağlığın önemli olduğunu gösteren yüzlerce çalışma var. Bu çalışmaların ortak noktası zihinsel sağlık için güçlü, sosyal bağların çok önemli olduğudur. Güçlü sosyal ilişkiler sağlıklı yaşlanmanın başlıca unsurlarından biridir. Sosyal bağlarınız, ilişki ağınız en az kolesterol, hipertansiyon veya kan şekeriniz kadar önemlidir. Evlilik kurumu sosyal ilişki ağınızın önemli bir parçasıdır. Evlilik yaşam kalitesi ve süresi üzerinde etkili bir faktördür. Özellikle erkeklerde evli olup olmamak yaşam kalitesini derinden etkiler. Evliler duygusal ve bedensel açıdan kendilerini daha iyi ve mutlu hisseder. Yalnızlık hiçbir canlı için iyi değildir ama insanlar için dayanılması en güç durumlardan biridir. Güçlü sosyal bağlar yalnızlık duygusunu azaltır. Bazen sıradan kabalıklar içindeyken bile rahatlanmamız bundandır. Yaşınız ilerledikçe mükemmelliğe olan tutkunuz törpülenmekte, huzur anlayışınız sadeleşmektedir. Kişisel kusurlarınızı yaşlandıkça daha kolay fark eder, başkalarının kusurlarını sorunsuzca affedersiniz. Eğer iyi ilişkiler kurabilen bireyseniz ve yalnızlığınızı azaltabilecek güçlü sosyal bağlara sahipseniz, yaşlanma yolculuğunuz daha kolay ve neşeli olacaktır. Evlilik yalnızlığı azaltmakta ve güçlü sosyal bağlar kurdurmakta çok güçlü bir çözümdür. Güvenebileceğiniz, birlikte yürüyebileceğiniz, paylaşabileceğiniz, zorluklara birlikte katlanabileceğiniz bir hayat arkadaşınız varsa hayatınızın daha sağlıklı, keyifli, huzurlu ve hafif geçeceğinden hiç kuşkunuz olmasın. Hürriyet Profesör Doktor Osman Müftüoğlu 8.7.2006. Kadının Batı kültüründeki yeri. Kapitalist Batı'nın bugün ilahi mabudu, her şeyi paradır, menfaattir. Aslında geçmişte de pek farklı değildi. Batı'da menfaat her şeyin üzerindedir. Para kutsaldır onların gözünde. Menfaatin dışındaki bütün kavramların hiçbir değeri yoktur. Başta dillerinden hiç düşürmedikleri demokrasi olmak üzere insan hakları, kadın hakları, hayvan hakları, çevrecilik, velhasıl aklınıza ne geliyorsa hepsi göstermeliktir. Bunları gayelerine ulaşmada birer paravan olarak kullanırlar. İstismarda üzerlerine yoktur. En çok istismar ettikleri de kadın konusudur. Aslında kadın hakları savunuculuğu altında kadınlara en büyük zulmü kendileri yapıyorlar. Fakat bunu öyle bir kılıfa sokuyorlar ki zulüm altında inim inim inleyen kadınlar bile bunun farkına varamıyorlar. az da olsa bunun farkına varan kültürlü kadına çıkmış batıda. Fakat bunlar istisna kabiliğinden olduğu için neticeyi değiştirememişler. Batılı kadınların acınacak hallerini yine batılı olan bir kadından dinleyelim. Fransa'nın meşhur şairi Madame Mordros'tan Müslüman kadınlara mesaj. Kadınlarınıza söyleyin, sahip oldukları aile hayatının kıymetini bilsinler. Yaşadıkları İslam hayat ne büyük nimet, ne büyük bir saadet. Bu yaşayış onları öyle sıkıntılardan korur ki, ah şu omzumda hıçkırarak ağlamış kızların adedini bilseler. Kulaklarım sokakta aldatılmış kızların çok feci ve kalpleri yakan şikayetleriyle dolu. Evet, ışıklar ve çiçeklerle süslü balolar, konserler çok tatlı bir gibi görünür. Aslında buralar kadınların sömürüldüğü, erkeklere sunulduğu, şehvetlerin tatmin edildiği yerler. Buralar bir azap hücresi, bir cehennemdir. Türk erkeklerine sesleniyorum, kadınlarınıza, kızlarınıza bunları iyice anlatın. Sakın bu yapılanların kadınlara iyilik olarak yapıldığını zannetmesinler. Bunların sadece ve sadece kadını istismar için yapıldığını bilsinler. Sakın bunlara özenmesinler. Cenab-ı Şahabettin, Evrak-ı Eyyam. Batı aydınının kadına bakışı. Şimdi size Avrupa'nın kadınlar hakkındaki atasözlerini sunacağım. Malum olduğu üzere atasözleri belli bir şahsın düşüncesini değil, o toplumun ortak düşüncesini gösterir. Atasözleri bir kültürün aynasıdır. Toplumların hayat felsefesi en kestirmeden atasözlerinde saklıdır. Aşağıdaki atasözleri Fransız yazar Couitard'ın Proverbes sur les femmes kitabından alınmıştır. Şeytanı yapamadığını kadın yapar. Kadın erkeği tuzağa düşüren bir örümcektir. Kadının vücudun üstündeki baş şeytan kafasıdır. Karısı olanın arısı var demektir, onu devamlı sokar. Kadın zaruri bir baş belasıdır. Kadın takvim gibidir, sadece bir yıl işe yarar. Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratılmıştır. Kadın dili kesilse bile susmaz. İyi kadın kafası olmayan kadındır. Kadın dövülür fakat öldürülmez. Horozun karşısında tavuk ötmemelidir. Şimdi Avrupa'nın anlı şanlı kadın hakları savunucularına ve bizdeki temsilcileri olan feministlere sormak lazım. Kadının şeytandan daha kötü olduğunu, baş belası olduğunu, belli bir süre sonra değiştirilmemesinin gerekli olduğunu, kadını dövmenin tabii bir şey olduğunu ve benzeri konuları savunmak mıdır kadın hakları? Kadını bu derece aşağı gören ve ona ihtiyaç için alınıp satılan herhangi bir eşya muamelesi yapan toplumların kadın hakları savunucuna soyunmaları ne derece inandırıcı olur? Feministler İslam'ı bilmiyorlar. Zavallılar Müslümanlıkta kadını aşağılamanın, onu ezmenin, sömürmenin yasak olduğunu bilmiyorlar. Kültürümüzden, dinimizden uzak yetiştikleri için alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin kadınlar hakkında buyurdukları mübarek sözleri nereden bilecekler? Peygamber Efendimizin bu hususta buyurduğu sözlerden birkaçı şöyle. Cennet anaların ayağı altındadır. Ahirette kocası tarafından dövülen kadının davacısı ben olacağım. Müslümanların en iyisi hanımına karşı iyi ve faydalı olandır. Kadınlarınıza eziyet etmeyiniz. Onlar Allah-u Teala'nın emanetleridir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz. Avrupa kadını sokağa niçin çekti? Bir vesileyle tanıştığım bir konveksiyon atölyesi sahibine birkaç kişi çalıştırdığını sorduğumda 25'i kadın, 5'i erkek olmak üzere toplam 30 kişi dedi. Sonra da ihtiyaç sahibi, çaresi birçok kadının kızın ekmek kapısı oluyorum. Çok dua ediyorlar zavallılar diye ilave etti. Yanındaki arkadaş müdahale ederek konveksiyoncuya sordu. Size bir şey soracağım. Burada biz bizeyiz. Lütfen soruma samimi bir şekilde cevap verin. Özellikle kadın çalıştırmanızdaki gerçek sebep nedir? Adam önce cevap vermekte tereddüt etti. Arkadaş tekrar ikaz etti. Cevap vermek zorunda değilsiniz. Fakat cevap verecekseniz gerçek sebebi söyleyin lütfen. Madem ısrar ediyorsunuz söyleyeyim. Kadın çalıştırmamın bir değil birçok sebebi var. Kadın ucuz işçi demektir. Ortalama verdiğim ücret erkeğin yarısıdır. Ayrıca kadın problemsiz işçi demektir. Sigorta istemez. İstediğin zaman işine son verebilirsin. Kadınları disiplin altına almak erkeklere göre çok daha kolaydır. Erkek işçi birçok problemi de beraberinde getirir. Yalnız ben değil, başkaları da bu sebeplerden dolayı kadın işçi çalıştır. Böylece durum açık ve net olarak alışılmış oldu. Zaten mesele burada düğümleniyor. Üzerinde durulması gereken husus kadının çalışıp çalışmaması değil, çalışması gerekiyorsa tabii ki çalışacak kadın. Üzerine durulması gereken asıl mesele kadının istismar edilmesi ve bu sayede köşe dönülmesi. Kadının hakkını, hukukunu düşünen kim? Yalnız bizde mi? Hayır, bütün dünyada durum aynı. Özellikle de istismarın üretim merkezi Batı'da. İsterseniz biraz daha gerilere giderek bu istismarı kim ve ne zaman başlattı ona bir bakalım. Kadını sokağa çekmek kolay olmadı. 19. yüzyılda sanayi devrimiyle beraber Batı'da kapitalistler arasında amansız bir rekabet başladı. Ucuz maliyet için çareler aranıyordu. Kadın devreye sokulursa bu sağlanabilirdi. Fakat çalışmaya alışkın olmayan kadını evinden çıkarabilmek pek kolay değildi o zamanın batısında. Kapitalistler buna bir kılıf buldular. Ekonomik özgürlük, kadın hakları, kadın erkek eşitliği gibi konuları gündeme getirip kadın çalıştığı takdirde bu haklara kavuşacağı propagandası yapıldı. Bu sinsi plan onlara bir lütuf, bir ihsan gibi gösterildi. Bu tuzakla evlerinden çıkardıkları kadınların sayesinde zenginliklerine zenginlik kattılar. Bununla da kalınmadı. Üretilen malların tüketilmesi için de kadınların tüketici olarak devreye sokulması, birilerinin elinden geri alınması planları yapılmaya başlandı. Bunun için dergiler çıkarıldı. ABD'de yayınlanan Dijal, Godiz, Ladies Book, Ladies Magazine gibi dergiler piyasaya sürüldü. Pahalı fakat pratik değeri olmayan giyecekler güzel giyim olarak lanse edildi. Giyim kocasına karşı şirin görünmek olarak değil, sokağa şirin görünmek şekline dönüştürüldü sinsice. Neticede gardıroplar elbiselerle dolup taşmaya başladı. Bununla da kalınmadı. Üretilen malların satılmasında kadının reklam malzemesi olarak kullanılması gündeme geldi. Kadın cinselliğinden istifade edilerek sadece kadın giysilerine değil, her cins malın reklamında kullanılmaya başlandı. Bütün bu yapılanlarda istismar ikiyüzlük hep ön planda oldu. Adalet, eşitlik adı altında zulüm gördü kadın. Kadın hakkı denilip haksızlığın daniskası yapıldı. Evlilik dışı ilişki meşrulaştı. Bu yapılanlar ister istemez aileye de yansıdı. Aileyi temelinden sarstı. Dallas gibi TV dizileriyle aile bombardımana tutuldu. Evlilik dışı ilişkilere göz yummak, eşler arasında uygarlık kabul edildi. ABD'de yapılan bir araştırmada erkeklerin %46'sının, kadınların ise %41'in evlilik dışı gayrimeşru hayat yaşadıkları tespit edilmiştir. Kadınların gerçek durumları böyleyken sözde kadın hakları savunucuları, feministler ve çeşitli dernekler bunlara mani olacaklarına, aksine istismarcılar ile kol kola girip bindikleri dalı kesme gafletine düştüler. Kim ne derse desin, bütün bu olup bitenleri tarafsız bir şekilde inceleyen kimsenin tarih boyunca kadın sadece İslam dininin istismar etmediğini, ona layık olduğu değeri verdiğini görecektir. Bugün tarafsız gözlemciler kadını, aileyi korumak için İslam'daki aile yapısını incelemekte olup bunu kendileri nasıl adapte edebilecekleri arayışı içindeler. Batı şunu açık bir şekilde gördü ki acil tedbir alınmazsa çok kısa zamanda aile diye bir kurum kalmayacak. Ailenin ortadan kalkması da bir toplum için büyük bir felaket olacaktır. İkinci ayrımın sonu, sayfa 27.